Ayrım 18. Dul Fatmalı'nın kızı Hüsne 17 yaşındaydı. Köyün en güzel kızlarından birisiydi. Şimdi askerde olan Duran'a nişanlıydı. Uzun Osman, Hüsne Mehmet Efendi'nin tarlasında bir kadın kalabalığıyla mercimek toplarken yanlarına geldi. Çalışan kadınların önlerinde durdu. Telaşsız, soğukkanlı. "Haydi gidelim Hüsne," dedi. Hüsne başını kaldırdı, hiçbir şey söylemedi. "Fatmalı nereye Osman?" diye sordu. "Hüsne'yi almaya geldim Fatmalı ana," dedi Osman. "Hüsne Duran'ın değil, benim nişanlım." Bir süre orada dimdik bekledi. "Gel Hüsne," diye kızın üstüne yürüdü sonra da. Hüsne bu sözü duyar duymaz arkasına dönüp mısır tarlalarının içine aldı yatırdı. Osman onun arkasından koştu. Irmağın kıyısında yetişip kızı yakaladı. Az daha yetişmese kız kendisini suya atacaktı. Osman iri bir adamdı. Hüsne ona karşı koydu. İncecik dal gibi kızla iri güçlü Osman arasında cebelleşme uzun sürdü. Sonunda Osman yorulan kızı aldı, omuzuna vurdu, karşıdaki kayalık dağa götürdü. Kız kendine geldikçe basıyordu çığlıkları. Osman'ın ısırmadık yerini koymamıştı. Bir kayalık doruğu aşıp bir sakızlık ormanına düştüler. Ormanı çıkınca uzun, geniş, tabanı çakmak taşından bir mağaraya geldiler. Osman oraya her şeyi, yatağı, yiyecekleri, içeceği hazırlamış, mağaranın içini ev gibi yapmıştı. Kızı yatağa yatırır yatırmaz soydu, kendi de çıplak onun yanına girdi. Kız onun sıcaklığını etinde duyunca kas katı kesildi. Osman uğraştı, çabaladı, bu kas katı kesilmiş kızı bir türlü çözemedi. Çözemedikçe kuduruyor, deliriyor, kendinden geçiyordu. Kız bir tahta gibi olmuştu. Osman bir süre sonra kızın birden çözülüp açıldığını gördü, sevincinden deliye döndü. Kızın bacaklarını açmış, onunla yatacakken öldüğünü anladı. İşte o zaman iyice kendinden geçti. Hançerini çıkarıp önce kızın memelerine, sonra kadınlık yerine, sonra kulağını, burnunu kesti, gözlerini çıkardı. O gün akşama kadar kızın ölüsüyle uğraştı. Jandarmalar onu bulduklarında kızı bir yığın yapmış, başına da oturmuş düşünüyordu. Osman Bucak karakolunda bir hafta kaldı. Arkasından onu ilçeye, savcıya götürdüler. Orada da 3 gün kaldıktan sonra elini kolunu sallaya sallaya köye döndü. Fatmalı ilçeye, kaymakama, yargıca, savcıya koştu. Günlerce kapılarda süründü. Hiçbir şey elde edemeden geriye döndü. Hüsne üstüne köyün bütün kadınları genç yaşlı ağıt yaktılar. Mehmet Efendi, İsmail Ağa da bu belli haksızlığı anlamayıp savcıyla, yargıçla görüştüler. Döndüklerinde hiç kimseye hiçbir şey söylemeyip suskunluğu yeğlediler. Askerdeki Duran duydu nişanlısının başına geleni, silahıyla askerden kaçıp köye geldi. Caminin önünde Osman'la karşılaştı. Osman silahsızdı, kaçmaya başladı. Duran da onu arkasından kovalıyor, nedense elindeki mavzeri kullanmıyordu. Soğukkanlı, inatçı, bütün yüzünün derisi gerilmiş, Osman kapılara saldırıyordu can havliyle. Hangi eve varsa kapı yüzüne kapanıyor, o da bağırarak öteki kapıya varıyor, o kapı da kapanınca daha çok bağırıyordu. Böyle bağıra bağıra Osman önde, Duran arkada köyü birkaç kez dolaştılar. Osman'ın anası, babası, kardeşleri orada avlularının önünde durmuşlar, donmuşlar, kalmışlar, olanı biteni boş gözlerle seyreliyorlardı. Osman'sa gidip kendi evlerine sığınmayı bir türlü akıl etmiyordu. Böylece kapı kapı Osman önde bağırarak, dizlerinin bağı çözülüp tökezleyerek bir süre daha evden eve dolaşıp durdular. Sonunda Duran önündekini caminin alanına kadar sürdü. Orada bir dizini yere koyup tetiğe asıldı. Daha yere düşmeden Osman ardı ardına 3 kurşunu sırtından yedi. Yere düştükten sonra da Duran onun üstüne geldi, namluyu başına doğrultup her iki gözüne de birer kurşun sıktı. Sonra mavzerine tarak tarak fişekleri basıyor basıyor ölünün üstüne boşaltıyordu. Bir ara başını kaldırınca gördü ki tekmil köylü alana doluşmuş, binbir ayak onun yöresine üst üste halka olmuşlar, kendisine bakıyorlar. Duran kalabalığa gülümsedikten sonra ter içinde kalmış yüzünü cebinden çıkardığı ak bir mendille sildi. Tüfeğini omuzuna vurup ölünün ayağından tuttu. Sürükleyerek kalabalığı yerdi, Fatmalı'nın kapısına götürdü, bahçede durmuş onu seyreleyen kadına. "Ne yapalım ana, kader böyleymiş," dedi. Yeniden ölüsünü sürüklemeye başladı. Kısık gediye kadar arkasında tekmil köylü kalabalığıyla geldi. Burada durdu, orada derin, geniş çukura Osman'ı fırlattı. Ölü vardı dipte, bitmiş bir çalı dikeni kümesinin üstüne ağzı yukarı düştü. Duran kalabalığa döndü. Bu ölü burada kalacak. Ne anası, ne babası, ne de kimse onu buradan alıp gömmeyecek. Kim bu ölüye dokunursa o kimsenin ocağını söndürmeye ahdettim. Bu itin ölüsü tıpkı it ölüsü gibi bu çukurda kalacak. Kemikleri çürüyünceye kadar. Sessiz kalabalığı bir daha yararak dağın yamacına yöneldi, çıktı gitti. Kızık Yedi'ye gelince durdu. Kendine oturacak bir yer aradı. Bir kayanın üstüne sekilendi. Dağdan kartallar, karakuşlar durmadan geliyor çukura, Osman'ın yöresine iniyorlardı. Çukurun içi akbabalar, kartallarla dolmuş, kuşlardan Osman'ın ölüsü gözükmez olmuştu. Gökteki çukurdaki kuşlar tuhaf bir sesle de ötüyorlardı. Sonra kuşlar çukura bir inip bir kalkmaya başladılar. Osman'ın giyitleri bir anda paramparça olmuş, kanlı çıplak bedeni ortaya çıkmıştı. Ve kuşlar sürü sürü birbirlerine girerek ölüye saldırıyorlardı. Herkesin gözü de Salman'daydı. Salman tüfeğini kaldırıp Osman'a saldıran kartallara ateş edecek, onları geçen seferki gibi teker teker gökten yere düşürecek miydi? Salman'sa yarı uykuda, yarı düşte, orada alnı tüfeğinin soğuk demirine dayalı kala kalmıştı. Akşama kadar orada öylece bekledi kaldı. Kuşlar da birbirlerine girerek çukura çığlık çığlığa, kanat şapırtıları ortalığı alarak indiler, kalktılar. Akşam olunca da Salman yerinden kalktı. Yöreyi çevirmiş kalabalığın arasına karıştı. Gülerek, eğlenerek köye döndüler. 6. Kısım. İlkbahar ayları ırmak boz bulanık akar, taşar, yöresindeki köyleri, tarlaları su altında bırakır. Sarı bir mil kilometrelerce ovaya çöker. Sonra da ırmak birdenbire durulur, dibindeki çakıl taşları balıklar apaydınlık gözükür. Ağzına kadar çiçekle dolan ovada iri yeşil sinekler, türlü türlü arılar, kabukları güneşte yanan böcekler, güneşin altında ovanın bir ucundan bir ucuna akarlar. Top top kelebek bulutları, bir bakmışsın som mavi, som turuncu, som yeşil, bir inip bir kalkarak geniş ovayı, çayırları, kamışlıkları dolaşırlar. Kuşlar gelirler dünyanın dört bucağından, turnalar, ördekler, toylar, kuğular, flamingolar, adı bilinmedik, rengi biçimi görülmedik binlerce kuş çeşidi. İbibikler görkemli kepezleriyle ovanın yakışığıdır. Uzun bacaklı leylekler sallanarak sürülerle ekin tarlalarının arasında rahatça dolanırlar. Sığırcıklar renkleri yanar dönerdeki ak benekleri baharda değişerek bir gözükür sonra yiter giderler. Dağlar, kayalıklar, ova çiçek, su püreni, ot, köyün içi ise gübre kokuyordu. Acı kurumuş gübre kokusuna da çiğli seher yeli kokusu karışıyordu. Mustafa daha gün ışımadan, horozlar ötmeden uyanıp giyindi. Usulcana kapıyı açtı, sofaya kaydı. Konağın kapısından değil de arkadaki pencereden atlayıp dışarıya çıktı. Bu pencere koruyucuların, Salman'ın beklediği yerden görünmüyor, konak yapıldı yapılalı da burasını Mustafa'nın dışında kimse açmayı akıl etmiyordu. Demir parmaklıklı, tahta kepenkli pencereyi Mustafa günlerce düşünerek bir akşamüstü bulmuş, sevincinden uçmuştu. Kuş Mehmet onu kaktüslerin altında, buğday kuyusunun içinde bekliyordu. O neredeyse gece yarısından sonra buraya gelmiş, kuyunun içine girmişti. Eski kuyunun içinde ısırgan, göme, çakır dikeni, eşek hıyarı bitmişti. Mustafa bir ıslık çaldı, ıslık çalmayı daha yeni öğreniyor, her zaman yerli yersiz ıslık çalıyordu. Mehmet kuyudan dışarıya çıktı, elleri cebindeydi, uyuşmuş bir hali vardı. Öne doğru bükülmüştü. Böylece yürüyerek kaktüslerin arkasındaki Mustafa'nın yanına geldi. ''Bak orada!'' dedi. Mustafa ötede kayalığın üstünde Salman'ın karartısını gördü. Karartı birkaç adım gidiyor, sonra geri dönüyordu. Öne arkaya sallanarak, gölgesi kaleye doğru büyüyerek uzamıştı. ''Görmedi beni!'' dedi. ''Arka pencereden. Anam babam da görmedi. Haydi tırtıla gidelim.'' Tırtıl Yusuf da onları ırmağın kıyısındaki yarın dibinde bekliyordu. Mehmet kuş gibi ötünce Yusuf saklandığı yerden çıkıp yanlarına geldi. ''Haydi gidelim'' dedi yavaşça. ''Bekleye bekleye öldüm. İlk akşamdan beri buradayım. Benim babam da hiç uyumaz ki, sabaha kadar namaz kılar oturur, dudakları kıpır kıpır eder.'' Köyün orta yolundan, mezarlığın kıyısından hızla, ürpererek geçip, ırmağın verimli toprağı kilometrelerce yarıp, yüksek yarlar ortaya çıkardığı kıyıya geldiler. ''Sakırgan Muslu da ötekiler de bizi burada bulacaklar.'' dedi Tırtıl. ''Söyle'' dedi Mehmet Mustafa'ya. ''Hani bir şey söyleyecektin?'' Mustafa korkuyla ''Sus'' dedi sonra. ''Yusuf ne o?'' dedi. ''Bir şeyler mi saklıyorsunuz benden?'' Mustafa ''Yok'' dedi. ''Mehmet başlayalım.'' Yardan aşağı atladılar. Çakılların üstünden yürümeye başladılar. Dupdurusu gittikçe aydınlanıyor. Dibinden kayan balık gölgeleri gözüküyordu. Mustafa ayağındaki daha 2 gün önce Adana'dan getirtilen parlak kundurasını, çoraplarını çıkarıp kıyıdaki bir ılgın çalısının içine sakladı. Yalın ayak suyun içinden aşağıya, söğütlere doğru yürüdüler. Küçücük balık sürükleri kıyıya vurup çakıl taşlarını koklar gibi ederken birden ürküyor, darmadağın oluyorlardı. Irmağın karşı kıyısında boyunlarını içlerine çekmiş, uzun tek bacakları üstüne tünemiş kuşlar uyuyorlardı. Ötede ovanın üstünde uzak gökte 3 tane kartal geniş geniş çevrinerek dönüyorlardı. Ağır akan suyun bazı sığ yerlerinden gelen çağıltısı da olmasa sessizlikten ortalık çın çın ötecekti. İleriden hayıtların oradan bir arının gürültülü, öfkelenmiş, dönen kalın vızıltısı bir gidiyor bir geliyordu. Yusuf hayıt çalısının altına kuma gömdükleri kazmayı, keseri, küreyi çıkardı. ''Hiç kimse görmemiş'' dedi sevindi. ''Şimdi işe başlayalım.'' ''Sen söyle Yusuf'' dedi Mehmet. ''Buralarda kuş deliği dolu'' dedi Yusuf. ''Bu yarta Anavarza'ya kadar kuş yuvası delikleriyle dolu.'' Yağmurcuk kuşu son mavidir. Kara gözleri ürke, kadife gibi yumuşacıktır. Başı gövdesine göre az daha koyu mavidir. Biçimli, güzeldir. İncelerek gagasıyla birlikte uzar. Hiçbir kuşun başı böyle biçimli değildir. Ne sarı asmanın, som sarıdır, koyu yumuşak, hafif açık turuncuya varır bir kısım yerleri, sırtı, kanatlarının kökü, iyice turuncudur. Başı bile yağmurcuğun başı kadar güzel değildir, dede sığırcığın, ibibiğin. Yağmurcuklar uçtuklarında sular, çakıl taşları, gün ışığı bir mavide ipince dağılarak, çoğalarak aydınlanır. Hiçbir çocuk yüreği hoplamadan yağmurcuğun son mavisine, kadife gözlerinin ürkek ılıklığına ürpermeden dokunamaz, bakamaz. Bir yağmurcuğu yakalayan çocuğun kıvançlı dünyası mavilenir. Ilık bir mavi gelir, yumuşacık dünyasına oturur. Başında püren kokulu mavi yeller eser. Mavi kelebek bulutları akar aydınlığın içinden bir uçtan bir uca. Uykuları, düşleri mavileşir. Gün son mavi doğar. Işıklar mavi vurur dağların sırtına, suların dibine. Balıklar mavi mavi ipileyerek kaçışırlar. Yağmurlar mavi yağar. Tan yerlerinin ışıkları şırlayıp akarak çın çın mavi öter. Yağmurda daha mavi uçuşurlar buğulanarak, yöreye masmavi bulutlar döşeyerek. Yıldızlar bir uçtan bir uca mavi akar, şimşekler mavi çakarlar. Tan yerindeki iri kuyruk yıldızı kendi yöresinde yalp yalp ederek dönerken ışıklar toprağı, dağları, suları, göğü maviye bular. Mustafa bir keresinde bir yağmurcuk yakalamış, kuşu hemen kaçırmıştı. Elleri, yüreği, tekmil bedeni o gün bugündür hep bir mavide tütüyordu. Kuş uçup gitmişti ırmağın öte geçesine. Birden her şey maviye kesmiş, kuş bu mavinin içinde yitmiş gitmişti. O gün bugündür Mustafa bir mavi dünyaya girmiş, içinden bir türlü çıkamıyor. Köyün çocuklarını kandırmış, onları da mavi düş dünyasının içine sokmuş. Yarlara uzun delikler delerek yuvalarını toprağın derinlerine kurmuş bu kuşları yakalamak için gecesini gündüzüne katmıştı. O kaçırdığı kuşu Salman yakalamıştı ona. Nasıl yakaladığını şimdi bir türlü anımsayamıyordu. Salman'ın ona verdiği kuşu görünce eli ayağı tutulmuş, mavinin ortasındaki yumuşak kadife kapkara ışıltı onu büyülemişti. Kuşun korkusu ona, onunki de kuşa geçmişti. Kuş ellerinin arasında titremiş, titremiş, yüreği hızlanmış, küt küt avuçlarına vurmuş, mavi gittikçe büyümüş, kabarmış, domur domur olmuş. Tan yerleri ışırken kendini bir silkelemiş, ellerinden kayıp gitmiş. Buradan kalenin altına kadar suyun üstünden düz, ince bir mavi çizerek, suyun öte geçesindeki kayalığı, yöresine mavi çizgiler örerek, döşeyerek dolanıp durmuştu. Mustafa o günden bu yana suyun kıyısında küçücük bir ada gibi yükselen kayalığa baktığında onu baştan aşağı kuşatmış, dönen mavi halkalar görüyordu. Düşünde mavi bulutlar iniyordu kayalığın üstüne. Mavi bulutların arasından daha mavi kuşlar dökülüyordu suyun yüzüne. Dökülüp suyu bir gümüş mavisine döndürerek, üstünde arılar gibi binlerce kanat ipileyerek, çırpınarak akıyorlardı. Kuş Mehmet de, Tırtıl Yusuf, Aşık Ali de, Poyraz da hep o mavi bulutu, o mavi kayanın üstüne ağır ağır inerken görüyorlardı. Buluttan suyun yüzüne binlerce büyük arı kanatları gibi kanatlarını titreterek, mavi yalımlarda uçarak kuşlar yağıyordu. Bu bahar sarı altın ekinler mavi olaraktan başağa durdu. Tarlalar mavi ışıkta yıldırdayarak parlayıp söndüler. Çukurova'nın düzüne mavi bir sıcak çöktü serincecik. "Şimdi sen dur," dedi Kuş Mehmet. "Ben şimdi şu deliği kazayım derinlemesine, dibine yaklaşayım. Sen o zaman elini deliğin ağzına tutarsın." Kazmaya başladı. "Bu delik büyük delik. Burada birkaç kuş olmalı."
"Hep bir tane olur," dedi Mustafa.
"İki olmalı," dedi Tırtıl. "Bu kuşlar çift yaşarlar."
"Yakalanmıyorlar," diye içini çekti Mustafa. "Sen kazmayı vuruyorsun yara, iniyor iniyorsun yuvaya, azıcık yaklaşınca fırt diye uçuyor kuş, ellerinin arasından kayıp gidiyor."
"Sen de bu sefer yakala," dedi Kuş Mehmet.
Kazmayı vurdukça yarın yüzündeki çukur derinleşiyor, dibe biraz daha yaklaşılıyor. Toprak, kazma, çakıl taşları, ırmak, Kuş Mehmet, Mustafa, Ilgınlar, Tırtıl Yusuf gittikçe mavileşiyorlardı. Mehmet kazma sallamaktan ter içinde kalmıştı ama dibe de yuvaya da yaklaşıyordu. "Şimdi ellerini iyicene deliğin ağzına ger Mustafa," diye buyruk verdi soluk soluğa kalmış Mehmet. Yusuf karşıda yüzü kıpkırmızı kesilmiş, gerilmiş öyle durup bekliyordu. Mustafa geldi, parmaklarıyla deliğin ağzını kapattı. Mehmet kazıyor, Mustafa yarın toprağı içinde kalıyordu. Kazma sallayan çocuğun devinimleri daha yavaşlamış, kazmayı gerilmiş tetikte Mustafa'nın ellerine bakarak vuruyordu. Birden fırt diye mavi kuş bir an Mustafa'nın avucunu yumuşacık bir maviyle doldurduktan sonra uçtu gitti. Havada üç tane mavi tüy kaldı. Üç masmavi yalım parçası gibi. Üçü de havada dolana dolana suyun üstüne indiler, aktılar gittiler.
"Bu sefer yakaladım," dedi soluk soluğa kalmış Mustafa. "Kaçırdın," dedi kıvançlı, terli yüzü ışılayarak Kuş Mehmet. "Sırtı da bir yalbır diyordu ki."
"Böylesini, böyle güzelini hiç görmedim," dedi Tırtıl Yusuf. Çakılların arasından bir çaykara kazıp buz gibi soğuk su içtiler. Üçü de soluyordu. Bellerini yarın duvarına verip oturdular. "Bir yakalasak," dedi Mustafa. "10 tane, 100 tane yakalasak."
"Bu yarlar baştan aşağı buradan ta Yılan Kale'ye, oradan Misis'e, oradan da denize kadar yağmurcuk deliğiyle dolu. Gökteki kuş kadar çokturlar."
"Yakalayacağız," dedi Tırtıl Yusuf. "Ama böyle olmaz. Bir şey bulalım. Bir ağ gerelim ağzına deliklerim. Bir fak kuralım, bir kafes örelim. Böyle olmaz ki, elle tutulmaz ki."
"Kuş Mehmet, biz elle tutacağız, tutarsak," dedi.
"Ben elimle," diye ellerini gösterdi Mustafa.
Derken gün doğdu. Kalenin gölgesi ırmağa geçip ta karşıya, su pürenlerinin, ılgınların, böğürtlenlerin karma karış bittikleri düz alana kadar düştü, serin koyu. Mavi kuş bir çizgi gibi orada uzadı, kayalığı dolandı, mavisini orada bırakıp kendi gitti gitti. Köyün öteki çocukları da geldiler az sonra, bağırıp konuşarak.
"Şşş, şşş," dedi Mustafa, "susun, kuşlar ütmesin."
"Hiç çıkardınız mı?"
Kuş Mehmet yüzü kıvançlı eliyle orada kazılmış deliği gösterdi.
"Oradan koskocaman bir mavi kefü."
Bir imrenme ıslığı çaldı. "Ben böyle kuş görmedim arkadaş." Kollarını açıp göğü kucakladı.
"Yumuşak," dedi Mustafa, "sıcak."
Sustu. Yalanır gibi bir hali vardı, mest.
"Bunca kuş geçti elimden, böyle yumuşağını."
"Vay anasını," dedi Poyraz, "vay bre."
"Böyle kuş tutulmaz," dedi Battal. "Ne kadar kassan deliği, kuş fırt diye uçar gider."
"Onun anası 5 tane ağ ördü ona," dedi Poyraz. "5 tane torba."
"Ne olacak?" diye alaylı alaylı güldü Kuş Mehmet.
"Biz torbayla değil, elimizle yakalayacağız," dedi Tırtıl.
"Oho," dedi Mustafa, "torbayla herkes yakalar oğlum kuşu. Maksat bizim gibi yakalamak."
Biz dedi battal 5 tane delik bulacağız. Deliğin her birisinin ağzına da bir torbayı çakacağız. İşte şu kazıklarla. İçerideki kuş da delikten çıkınca bu torba gibi ağa düşecek, takılacak iplere. Çırpınacak, çırpınacak, çıkamayacak. Ne dışarı ne de deliğine, hiçbir yere gidemeyecek.
Kuş Mehmet yazık dedi, günah olur mu?
Olur dedi battal, yuvalarını bozmak daha mı iyi yani? Bir kuş bir yuvayı kaç zamanda yapıyor biliyor musunuz?
Biliyorum dedi Mustafa.
Ne var yani dedi Kuş Mehmet. Ne var dedi tırtıl, yuvası bozulan kuş bir delik daha kazar. Sen de biliyor musun, kuşlar yuva delmeyi her zaman severler.
Nereden biliyorsun?
Babam söyledi. Söyle, benim babam her şeyi bilmez mi?
Bilmez dedi Poyraz. Ne var yani?
Bilir diye kızdı Mustafa. Onun babası demirci. Onun bilmediği bir şey var mı? Söyle burada kimin babası demirci?
Hiç kimsenin dedi Kuş Mehmet.
Ötekiler bir süre söyleyecek bir söz bulamadılar. Öylece Mustafa ile Mehmet'in tırtılın yüzlerine baktılar kaldılar.
Biz gidiyoruz dedi battal. Bakın görün nasıl, hem de bir günde 10 tane, 20 tane yakalayacağız.
Gidemezsiniz dedi Kuş Mehmet. Burada ağlan kuş avlamak yasak.
Kim yasak etmiş?
Ben diye göğsünü yumrukladı kuş.
Ben de sizin yanınızdaki deliklere gelmem ki ağlarımı. Giderim ta aşağılara kurarım ağlarımı. Biz yasak ettik dedi Mustafa. İsterseniz dövüşelim.
Sizinle kim dövüşür ulan vazalak dedi Poyraz. Siz, sen, baban, herkesiniz vazalak. Vazalaklardan herkes korkuyor. Babam da korkuyor ya, ben korkmuyorum.
Sizin soyunuz vazalak dedi Kuş Mehmet. Senin baban var ya, Mustafa'nın babasının yanına varınca, nah böyle böyle kuyruk sallıyor, 5 kuruş versin diye.
Laf, bana ne, ben sallamıyorum ya.
Baban değil mi? Baban sallıyor.
Gene söyleyecek söz bulamadılar ötekiler, baktılar kaldılar. Birden en arkada duran, söze hiç karışmamış Nuri, çok cılız, boynu çöp gibi ince, gözleri kocaman, buruşmuş derisi üstünden sarkan bir çocuktu. Mustafa'nın üstüne atıldı, onunla alt alta üst üste boğuşmaya başladılar. Mustafa güçlü geliyordu ya, öteki de atikti. Sonra durup dururken battalla Poyraz'ın üstüne de kuş saldırdı. Tırtıl orada duruyor, olanı biteni seyreliyordu. Bir süre iki çocukla dövüşen kuşu seyretti.
Ben karışmıyorum dedi gülerek. Mehmet ikinizin de pestilini çıkaracak.
Sonra Mustafa'ya döndü. Çıkarma şu garibanın canını. Öldürme topal Nuri'yi. Bırak fıkarayı. Mustafa yere yatırdı. Nuri'nin üstünden kalktı. Ortada suyun kıyısında durdu. Gözlerini kirpiştirdi şaşkın. Sonra birden Nuri gene bu sefer de Yusuf'un üstüne saldırdı. Yusuf onu şöyle tepeden bir süzdükten sonra elinin ucuyla suya itiverdi. Çocuk vardı, çakıl taşlarının üstüne düştü, bir ayağı da suya girdi. Buna delicesine öfkelenen Nuri yerinden bir ok gibi fırladı, Yusuf'un üstüne atılıp elini hart diye ısırdı. Yusuf bir çığlık attı, eli kanıyordu. Nuri'nin boğazına sarıldı, çocuğun gözleri yumruk gibi dışarıya uğradı. Boğulma sesleri çıkardı, kolları yanlarına düştü. Mustafa Yusuf'un kollarına sarılıp ellerini onun boğazından kopardı. Yusuf'un elleri Nuri'nin boğazını bırakır bırakmaz çocuk gitti, cansızmışçasına boylu boyunca yere serildi. Battallan Poyraz'ı yara sıkıştırmış Mehmet bunu görünce onları bıraktı.
Öldürdün mü onu dedi.
Kebersin diye öfkelendi Yusuf, boyuna da bakmadan.
O ölürse seni de hapse sokar hükümet dedi battal.
Ölsün dedi Yusuf inatla sert, o ölürse beni de Mustafa'nın babası kurtarır.
Sizin hepiniz Mustafa'ya vazalık demediniz mi?
Ne olacak demedik dedi Poyraz.
Vay be, böyle de yalan olur mu? Allah seni bu yalanın da kör eder.
İşte ölüyor. Biz de o kürde vazalak demedik.
Dediniz.
Demedik.
Bu tartışma salt dediniz demedik diye uzun bir süre sürdü. Nuri yerde soluksuz yatıyordu. Yattığı çakıl taşlarının üstünden birden fırlamasıyla dişlerini gene Yusuf'un bileğine geçirmesi bir oldu. Güçlü Yusuf gene onu çakıl taşlarının üstüne atmakta zorluk çekmedi.